Ayrım 11.
Nedeni belli. Meriç Gençen imzasıyla yazan bu genç kız benim de sık sık üzerinde durduğum bir konuya, devrimci gençlerin yozlaşması sorununa parmak basıyor. Hak verirsiniz vermezsiniz o ayrı. Önce adına onca söylevler çektiğimiz üniversite gençliğinin içinden yükselen bu yakınmaya bir kulak veriniz. Parça parça da olsa bütünü çok yer tutardı. Aktaracağım satırlar size gösterecektir ki iş sanıldığından da ciddidir. Bu mektubu yazmamı zorunlu kılan, bugün çok kişinin üzerinde koca koca laflar ettiği, iri iri konuştuğu üniversite gençliği sorununa değin gözlemlerim, saptamalarım ve birikimim. Anlaşılacağı gibi bir üniversite öğrencisiyim. Kendi çapında yoğun uğraşıları olan, derslerinde oldukça başarılı bir üniversite öğrencisi. Ve de devrimciyim. Belirli bir dünya görüşüm, inancım var benim de. Ankara üniversitelerinden birinde okuyorum. Üniversitede bir devrimci kitle, daha doğrusu kalabalık var. Çünkü kitle örgütlenmiş bir bütünlük gösterir. Bir platform oluşturmuş. Çeşitli görüş ayrılıklarından ötürü gruplaşmalara itelenmiş bu platformun çoğunluğu demeyeyim ama çoğa yakını o denli katı yoz bağnaz kişiler ki devrimci sıfatlarının ötesinde devrimcilikle hiçbir ilintileri yok. Bu kalabalığa duyduğum yabancılaşma giderek beni bu topluluğun dışına sürükledi. Her ne denli önemli olan davadır, davayı yürütenler değilse de yine de bu kişilerle işbirliği yapmanın zorunluluğu kişiyi nihilizme, davanın ötesine sürüklüyor. Bu arkadaşlardan çoğu kişisel açmazlarını, bireysel sorunlarını, hatta cinsel baskıdan oluşan Freudian sıkıntılarını devrimciliğe kanalize ederek devrimciliği bir sığınak haline getirmiş durumdalar. Bu yüzden davranımlarını bu itkiler yönlendiriyor. Kafalarında bir klişe devrimci kavramı oluşturmuşlar. Bunun bir adım dışına çıkan damgalanıyor, fişleniyor. Birçoğunun düşünceleri bilimsel ölçütlerden yoksun, yanlış değerler yargılarından besinlenerek oluşmuş, bunaltılı, soyut ve o ölçüde de bağnaz ve kaskatı. Bazıları bu konuda yeterli kitapları okumadıkları ve kulaktan dolma bilgileriyle basma kalıp sloganlarla işleri idare ettikleri gibi okuyanların bir kısmı da okuduklarını anlamayan, ezberleyen, yorumlamayan kişiler. Bir din gibi ele aldıkları Marksizmi bir Kur'an gibi okudukları kitaplarla temellendirmeye çalışıyorlar. Bir kısım ustalar eleştirel bir yaklaşımla değil, tabu gibi dokunulmaz olarak ele alınıyorlar. Bu devrimci potansiyelin Türk soluna yarardan çok zarar getireceğini düşünüyorum. Henüz okuduklarını anlayamayan, belirli bir takım ideolojik ve teorik bilgileri kendi bünyesinde özümleyememiş bu kitlenin geleceği içinde aynı ölçüde karamsarım. Önce teorik ve ideolojik düzeyde başlıyor sapmalar. Marksizmi yorumlama yeteneği kuşkusuz bir üniversite gencini aşan bir çaba sonucu elde edilebilir. Bu konuda yapılması gereken Marksist klasiklerle birlikte bazı yorumcuları okumak olacakken, yapılan iş ya kendi gruplamaları içinde kısır ve amacından sapık sonuçları içeren değerlendirmelere gitmek ya da bütünüyle ezbere, kalıp lafların ardına gizlenerek bir düşünce tembelliğiyle rahatlamak. Nesnel bir değerlendirme yapabilecek ekinsel birikimden de yoksundurlar çoğu. Konuşurken biri açıp herhangi bir kitaptan ya da fraksiyonların kendilerine özgü dergi ve bildirilerinden onu izlemek olanaksaldır. İkinci büyük eksiklik ekinsel düzeylerini geliştirmeme çabaları. Çok şey burjuva eğilimi olarak yatsınıyor. Daha ilk aşamada klasik Türk müziği yatsınır, günümüzdeki uzantısı burjuva müziğidir. Kesin yasaktır. Beethoven, Brahms, Wagner, Vivaldi, Rossini, Wagner dinlemek küçük burjuva pisliğidir. Bundan arınmak gerekir. Bu müzikte yasaktır. Aranjman dedikleri yozdur. Dinleyen ve mırıldanan fişlenir. Müzik ancak halk türküsüdür. O da radyoda çalınan değil. Bir sürü aşık devrimci ozan var, onlar dinlenmelidir. Ruhi su dinlenmeli ama drugstore'da söylüyor diye eleştirilmelidir. Bunlara fetva çıkmıştır yani. Aslında bir kısmı için sanat gereksizdir. Çünkü sanat yoz burjuva toplumlarının çelişkilerinin ürünüdür. Yarının insanı sanata gerek duymayacaktır. Hatta çelişkilerin ortadan kalktığı bir toplumda psikoloji bilimi de yok olacaktır. Freud, Jung ve bunlar gibileri hastalıklı toplumlarda oluşmuşlardır. Sonuçta sanat bazıları için devrimcinin enerjisini tüketmeyi, amacını saptırmayı amaçlayan burjuva düzeninin bir afyonudur. Devrimcilerin bu oyuna gelmemesi gerekir. Bu satırları okurken belki inanmayacaksınız, hatta abarttığımı sanacaksınız. Oysa sadece yansıtıyorum, sinir bozan ayrıntıları atlayarak. Bir başka büyük soruna daha geçmek istiyorum. Bu da devrimcilerin birbirleriyle ilişkileri konusunda. Öncelikle çok duygusal düzeyde gelişiyor bu ilişkiler. Marksizmin akılcı yanı yerine orta şart duygululuğu. Bir tavır sorunu var ki dostlar başına. Devrimci ciddi olmak zorundadır. Bu ciddiyet belirli bir devrimci disiplin sağlamak adına yayılmakla birlikte bürokratik ciddiliğin bile daha ötesinde bir katılıktadır. Bir biçimciliktir gidiyor. Kravat, beyaz gömlek gibi bürokratik ögeleri alay konusu yapanlar Amerikan parkası, postal, kadife pantolon gibi giysileri üniformalaştırdılar. saç uzatmanın, iyi giyinmenin devrimciyi biçimsel olarak halktan soyutladığını savlayanlar, halka yaklaşmak adına bakımsız, dağınık bir halde Amerikan parkası giymektedirler. Biraz değişik giyinen, bakımlı kişilerin mimlendiğinin resmidir. Kızlar ise kesin makyaj yapmamalı, kısa etek giymemeli, yapılı saçla gezmemelidir. Değilse devrimcilikten ihraç edilir. Bu tip Musa'nın 10 emrini yüzleyen, binleyen yasaklamaların örneklerini daha da uzatabiliriz. Bir de kız erkek ilişkileri var ki çok ilginç. Bağnaz bir kesim oluşmuş, kadına devrimci olmaktan başka hak tanımıyor. Yani bu sakat devrimci anlayışı yeterli görünüyor ona. Ataerkil kültür koşullanmalarından kendini yalıtamamış, ataerkil bağnazlıkla Marksist ahlaktan yeni bileşimler elde etmeye çalışıyor. Bir kesimi ise daha bağnaz, içlerinde kız erkek ilişkisini yasaklayanından tutun da bunu burjuvalık sayanlar, yapılacak çok iş varken böyle bir ilişkiye girenleri suçlayanlar, devrimci seks düşünmez ve de evlenmez diyenler neler neler. Ne dersiniz şimdi, devrimcilikten kalayım mı? Yoksa çekip gideyim mi başka memleketlere gerçek devrimci görmeye geldim diye? Dahası faşist mi olayım? Yoksa hak bildiğim yolda yalnız da olsam kendi bildiğim gibi mi yürüyeyim? Söyleyin Allah aşkına, ne yapayım? Hadi bakalım cevap verin. Söyleyin ne yapsın? Meriç'e bir akıl. Bir de sözlüğe bakayım dedim. Bakalım o nasıl bir karşılık bulmuş konformist sözcüğüne. Dediği şu. Törelere körü körüne bağlı. Non-konformistse bunun karşıtı oluyor yani. Törelere körü körüne bağlı olmayan, değişik, başka. Hayrola, dilciliğe mi hevesleniyorum? Yo, üniversite yıllarında bir şey saptamışımdır ben. Onu size anlatmaya çalışacağım da kestirme bir yol arıyorum. 1940 yıllarında Türkiye'de yüksek öğretim biraz Ankara'da, daha çok İstanbul'da yapılırdı. Bu işe gücü yetenler Anadolu'nun dört bir yanından gelir, Beyazıt ve çevresine yığılırdı. Bir de düşünebiliyor musunuz o tarımsal yapılı, o derebeyi üst yapısının, ataerkil aile yapısının birçok niteliklerini taşıyan bölgelerde yarım yırtık lise bitirmiş delikanlıların kozmopolit İstanbul'la rastlaşmasını? Büyük bir serüvendi bu. Serüvendi ya, çoğumuz farkına varmaz tepkilerimizi bir takım düşünsel nedenlere bağlamaya çalışırdık. Sonraları fark eder gibi oldum. Taşralı çocuk, taşra etkileriyle büyük şehre geliyor, ne görse beğenirsiniz. Serbest bir hayat, güzel kadınlar, ekonomik olanaklarıyla hiçbir zaman ulaşamayacağı bir yaşama düzeyi. İki yönlü bir tepki gösteriyor buna. Ya işi yalaklığa döküyor, iyi kötü şehir hayatına uymaya çabalıyor. Bunlar çokluk öğrenci çaylarına, danslara düşkün olurlardı. Müthiş içerlerdi. Ya da memleketinin adını taşıyan öğrenci yurtlarını birer gettoya çevirip içine kapanarak fethedemediği şehre ve onun hayatına karşı çıkıyor. Benim saptamam da şu. O tarihte Turancı ırkçılar vardı. Ama nasıl adlık adınca Turancı ırkçı, adam akıllı Türkçü geçinirdi bunlar. İşin garibi, çokluk Doğu ve Güneydoğu illerimizden gelen, Türkçeleri Kürtçeye çalar çocuklardı. Bizim solcular arasında da azınlıklardan, taşyalılardan az adam yoktu hani. Diyeceğim, ilk gençliğin heyecanı ve kompleksleriyle yüksek öğretime gelen delikanlılar öz saygılarını kurtarmak için şiddetli yatsımalara gitmeyi kişilik kesinlemeleri için çıkar yol sayarlardı. Kimisi için sağda idi bu yol, kimisi içinse solda. İyi ama konformist ya da non-konformist sözcüklerinin ne ilgisi var bunlarla diyeceksiniz. Söyleyeyim. O yıllarda tepkisi hızlı olanlar iyice töre dışı davranışlara yönelir, solcu olurlardı. Başka türlü acaba şöyle mi söyleyebilirim? 40 yıllarında üniversite öğrencileri arasında solcu olabilmek, adam akıllı, non-konformist olmak demekti. Yani her şeyiyle değişik ve başka. Bırakın bu işin belalı bir iş olmasını, öğrenci kalabalığı arasında dehşetli azdılar. Koca İstanbul Hukuk Fakültesi'nde 5, bilemedin 6 kişi. O hukuk fakültesi ki yalnız birinci sınıf 3000 kişiydi. Buna karşılık ırkçı Turancı takımı artık büsbütün taşra üst yapısıyla geldiklerinden, üstelik bu yapıyı koruduklarından mıdır nedir, daha çok konformist bir davranış düzeni içindeydiler. Yöresel şivelerini Anadolu kokuyor diye yüceltir, derebeyi ya da aşiret göreneklerini temiz, saf ve şerefli diye över, şehirlerin yaşantısını rezilce bulurlardı. Çiçek Palas'ta Nazım'ı kurtaralım diye toplanan 3-5 yiğidin birinci gruptan, buna karşılık Çiçek Palas binasını uğultulu bir deniz gibi saran binlerce kişinin ikinci gruptan olduğunu söylemek sanırım o tarihlerde yüksek öğretimdeki durumu anlatmaya ve açıklamaya yeter. Gördüğüm kadarıyla bu temel kesit 1965 yılına kadar filan pek değişmedi. Fakat o yıldan sonra altüst oldu. O yıldır yüksek öğretimde solcular konformist bir görüntü içindedirler. Solcu öğrenci kalabalığı içerisinde ayrı olmak, ayrıksı olmak değildir. Yerleşik bir öğrenci töresine körü körüne bağlı olmak demektir. O törede akla dayanan ya da bilimden kaynaklanan bir töre olmaktan çok, temelinde taşradan gelme öğrencinin oradan getirdiği tarımsal üst yapının etkilerini taşıyan bir töredir. Meriç'in kendi çevresinde saptadığı şeyler aslında bunun belirtileri. Çocuklar kendilerine devrimci diyorlar ama gerçekte bundan 30-40 yıl önce taşradan büyük şehirlere okumaya gelmiş öteki çocukların davranışlarını gösteriyorlar. Devrimcilik lafta. Bazı hallerde yine derebeyi üst yapısının efelik, kapadayılık, erkek şerefi, namus vesaire gibi kavramlarını benimseyerek eylemde de görünüyor. Ne var ki bu eylem belirli bir siyasal özümlemeye dayalı, rasyonel bir eylem değil, daha çok duygusal ve öfkeyle bitişik. Konformizm olduğu için de gerçek bir toplumculuğun yöntemle geliştirilen son derece esnek, son derece özgür, son derece kıpırdak doğasına ters geliyor. Meriç'in bunalması bundan. Nasıl 40 yıl önce başka konformist öğrenciler, Handi ise demirden kurallar içinde İstanbullu kızlarla çaylarda dans eden söz gelişi Maraşlı bir arkadaşlarını aşağı yukarı yitik gözüyle görürlerse, şimdi de kendilerini devrimci sayan bazı delikanlılar, o işi iyice esnaflığa dökmüş sözlü devrimci halk ozanlarının hepsi birbirine benzer deyişlerini beğenmeyenleri de öyle yitik görüyorlar. Elbet birincisi ne kadar yanlış idiyse, ikincisi de o kadar yanlış. Şunu iyice kafaya koymak gerek. Her türlü oturmuş koşullar içerisinde toplumculuk bir non-konformizmdir. Toplumcu, belirli üst yapılarda değişmiş, geleceğin üst yapısını hazırlayan altyapıların insanı olduğu için elbet yaygın adamlara benzemez. Elbet farklıdır. Elbet öyle olmalıdır. Türkiye her şeyiyle bir endüstri toplumu olmaya giderken sen nasıl kalkarsın da tarımsal derebeylik toplumunun üst yapısına ait bir müzik, folklor, destan yapısını kentleşmiş beldelerin kentli çocuklarına zorla benimsetebilirsin? Türkiye kırsal ekonomiden kentsel ekonomiye kayıyorsa her şeyiyle kayacaktır. Bu kaymayı ilk duyup hayatlarıyla gösterenler de toplumcular olacaktır. Ama çocuk geldiği taşranın koşullandırmaları içindeyse o toplumculuk olmaz, devrimcilik de olmaz. Tepesi aşağıya bir konformizm olur ki bir benzeri olsa olsa sömürgeden bağımsızlığa dönüşmüş Asya, Afrika ülkelerinde vardır. Peki Meriç ne yapsın? Yöntemine dört elde sarılsın. Onu koşullarına uygulamayı, bu uygulamalardan bileşimler çıkarmayı öğrensin. Biraz da sabırlı olursa sonunda haklı çıktığını görecektir. Onu tarih haklı çıkaracaktır. Gençlik itici güç müdür? Hep bilirsiniz sosyalizmde üretim önemli bir kavramdır. Öğretiye merak salanlar dibine indikçe o kadar çok üretim, üretim güçleri, üretim ilişkileri, üretim ilişkilerinin denetimi gibi sözlerle karşılaşırlar ki Handi ise sosyalizmin evrenin bütün gelişme dönemlerini kapsayan genel bir dünya görüşü değil, daha çok ekonominin, ekonomi politiğin bir dalı olduğunu sanırlar. Gerçekte elbet sosyalizm evrenin ve doğanın çelişkilerini çözmek için de elimize diyalektik bir anahtar vermiştir ama toplumsal gelişmeleri, tarihi anlayabilmemiz için üretimi, üretim ilişkilerini kavramamız da şarttır. Sosyalizmin işçi sınıfına verdiği tarihsel görev de bununla ilgili değil mi? Kapitalist üretim düzeni içinde beliren çelişkinin acılı ucu işçi sınıfı. Değeri o yarattığı halde malına yabancılaştırılan da o. Sömürülen de o. Üstelik yönetim olanakları elinden alınıp sürekli yönetilen durumunda kullanılan da o. Burada sosyalizmin babaları işçi sınıfının üretim ilişkilerine dayanacak, ondan kaynaklanacak haklı bir öfkesini bulmuşlar, toplumsal sıçramasının temeline de bu öfkeyi koymuşlar. Klasik sosyalizm teorisine göre söylersek toplumu değiştirecek olan işçi sınıfıdır. Çünkü onun öfkesi maddi, üretime dayanan bir öfkedir. Biraz derse benzedi değil mi? Kusura bakmayın, konu öyle gerektiriyor. Gençlerin önemli bir kısmında itici güç gençliğin öfkesi. Bunun örgütlenmesidir gibi bir eğilim seziyorum da onu eleştireceğim. Klasik sosyalist düzeyde ele alırsak gençlik sorununun şöyle konulması gerekir mi gerekmez mi? Gençliğin ama okuryazar olanlarının üretime nispeti nedir? Değil mi ki toplumsal sınıflar üretime nispetleri ilişkileriyle belirleniyorlar? Bu da öyle olacak. İşçi gençliğin için üreticidirler, köylü gençliği için üreticidirler, şu halde işçi sınıfına, köylü zümresine dahildirler demek ne kadar kolaysa, aydın gençlik için bunu demek o kadar zor. Zira kör kör parmağım gözüne üniversite gençliği dediğimiz gençlik, üretime değil tüketime dahil bir toplumsal çevredir. Bunlar maddi üretim içinde olmadıkları gibi fiilen moral bir hizmet üretimi içinde de değildirler. Ya babalarının ya devletin parasını tüketerek gelecek bir moral hizmetine ya da dolaylı üretim görevine hazırlık dönemindedirler. Şu halde sosyalizmin temel görüşüne dayanarak toplumun değiştirilmesindeki öfkede bunların üretiminden kaynaklanan bir gücü yoktur. Bunlar aslında tüketici oldukları için sömürülmemektedirler. Aksine sınıfta kaldıkları, derslerini kaytardıkları, gerekli gereksiz boykota yattıkları zaman babalarını giderek ulusal serveti çarçur ettikleri, sömürdükleri bile ileri sürülebilir. Hal böyle olunca üniversiteli gençlerin devrimin itici gücü ayaklarıyla ortaya çıkmaları, başlı başına bir sosyalist örgütmüş ya da partiymiş gibi hareket etmeleri sosyalizmin yöntemine dayanılarak savunulamaz. Gençler ancak işçi sınıfının kendisinden ve üretimde uğradığı haksızlığa dayanan öfkesinden kaynaklanan bir sosyalist örgütün yan gücü olabilirler. Bu dünyanın her yerinde de böyledir. Peki gençlerin ve gençlik eylemlerinin sosyalist alandaki bunca dinamikliği nereden çıkmıştır? Daha önce dokunup geçmiştim sanıyorum. Yine özetleyeyim. Çağdaş kapitalist toplumlarda bolluk ve tüketim toplumu sisteminin işçi sınıfını kendi sınırları içine alması, başka deyişle işçi sınıfının sistemi değiştirmekse, sistemden pay istemeyi yeğler duruma gelmesi, toplumsal dönüşümü itici güçten yoksun ediyor. Bu iddia ve açıklama Marcus'undur. Marcus diyor ki, klasik işçi sınıfından hayır yoktur. Ancak endüstri toplumunun ortaya çıkardığı bazı köksüz elemanlara dayanılabilir ki, bunlar da ona göre yabancı işçiler, öğrenciler ve bir de aydınlardır. Marcus'un kuramında, gelişmiş endüstri ülkeleri göz önünde tutulursa, haklı, savunulabilir yanlar yok değil. Bir kere o ülkelerin işçi sınıfı gerçekten sömürge savaşlarına bile gık dememiş, cebini doldurmaya bakmış. Devrim fırsatları eline geçince de yan çizmiş. Buna karşılık öğrenci kalabalığı, yabancı işçi alt proletaryası, aydınlar toplumsal güvencelerden yoksun görünüyorlar. Öğrenciler için durum şöyle. Toplum öylesine yapısal bir bütünleşme içinde ki, bu çocukların çoğu fakültelerini bitirseler de kendileri için ufukta bir istikbal göremiyorlar. Bütün köşeler tutulmuş, bütün olanaklar zapt edilmiş. Onun için giderek öfkelerinde üretime dayanan bir ufacık nokta hissedilir gibi oluyor. Marcus'un kapitalist olsun sosyalist olsun endüstri toplumlarının yapısı üzerine yönelttiği eleştiriler ne kadar oturaklı ve sağlam görülmüşse bu toplumları değiştirmek için önerdiği kuramlar o derece eleştirilmiştir. En başta da itici gücün işçi sınıfı olmayacağı savı gelir. Buna işçi sınıfının sınırlarını genişleterek elektronik devriminden sonra nasıl bir kimlikle cevap olabileceğine dokunmuştum. Öğrencileri itici güç saymak da yanlış, bir kere tüketici bunlar, ikincisi çoğu küçük burjuva, üçüncüsü toplumun bütününe oranla ne kadar çok olsalar yine de bir sınıf oluşturamayacak kadar az ve zayıflar. Köylüleri bile gerçekte itici güç saymayan sosyalizmin onlardan da zayıf, tamamıyla üst yapısal bir çekirdek oluşturan üniversite gençliğine başrolü vermesi olmayacak şey. Marcus'e bu itirazlar gelişmiş endüstri toplumlarında yöneltiliyor. Yani oralarda bile haksız bulunuyor. Peki ya bizim gibi gelişmekte olan endüstri toplumlarında ne denecek? Devrimin aslanı rolü. Ne diyorduk oğlum Ahmet? Temelinde üretici değil, tüketici olduğundan üniversite gençliğinin toplumsal sıçramada itici güç olmayacağını mı? Evet, şimdi gelelim bizdeki duruma. Türkiye, kapitalist yoldan endüstrileşmesini tamamlamış, bu yüzden de okumakta olan gençler için bütün istikbal kapıları kapanmış bir ülke değildir. Tersine burjuvazi yükselen sınıf olduğundan, ülkenin her yanında yapılması gerekli binbir iş bulunduğundan, daha yıllar boyu Türkiye fakültelerinden çıkardığı her doktoru, her mühendisi, her öğretmeni kapışacak durumdadır. Eğer bugün aydın işsizliği sözü ediliyorsa, bu ülkenin ihtiyacı olmadığından değil, planlı ve programlı bir yüksek öğretim uygulanamadığından, bir yanda şişkinlikler belirirken öbür yanda boşlukların doğmasındandır. Yoksa yapısal olarak endüstrileşme dönemindeki her ülke gibi Türkiye'nin de bilimsel, teknik yönetici kadrolara çok gereksinimi vardır, olacaktır. Kapitalist, gelişmiş sanayi ülkelerindeki eleştirilerin dışında ülkemizde üniversite gençliği için asıl bu eleştiri var ki, gelişmiş ülkelerdeki gençlerin eylemlerine birazcık olsun haklılık veren yanı da ortadan kaldırıyor. Türkiye'nin okumuş yazmış gençlere gereksinimi vardır. Bu gereksinim sürecektir. Bu bakımdan yüksek öğretimde bulunan gençlerin bir gelecek kaygılarının olması düşünülemez. O halde bunlar bir sınıf değil. Üretime dolaylı dolaysız katkıları yok. Tam tersine tüketim adamları. Henüz yetişmiş değiller, yetişmek dönemindeler. Bu bakımdan umutsuzluğa düşmeleri yersiz. Ülke kapitalist endüstrileşmede tam yapısal kadrolaşmasını yapıp iskeletleşmediği için iş kapıları yok sayılmaz. Acaba işi çatışmalara kadar vardıracak öğrenci eylemlerine girmelerinin toplumsal ve ekonomik nedeni nedir? İşte hepinizin önünde yazıyorum. Bana bunu bulup gösterecek yiğidim ben alnından öperim. Çünkü böyle bir ekonomik ve toplumsal neden yoktur. Sadece Türkiye'nin hızlı büyümesinden, nüfusunun hızlı artmasından, buna karşılık beceriksiz yönetimlerin tedbirlerini zamanında aldıklarından, yüksek öğretimin bütün kademelerinde tıkanıklıklar belirmektedir. Buna kızılır. Gereğinde ufak tefek boykotlarla bu kızgınlık gösterilir. Ama biz bu yola başımızı koyduk edebiyatı yapılmaz. Hele öğrenci gençliğin Türkiye'nin kaderini değiştirecek itici güç olduğu hayaline kapılınamaz. Fakat daha da garibi var. Demiştim ki, aydın gençlik tabanını proletaryanın oluşturduğu siyasal partilerin bir yan gücüdür. Bu partiler üretim ilişkilerinden kaynaklanan bir öfkeyi, bir değişiklik azmini getirirler. Bunu sosyalizm öğretisi içinde programlaştırırlar. Bu programın uygulanması sırasında gençlerden de yardım isterler. Gençlik kolları çokluk üst yapısal düzeyde olan bu propaganda görevlerinde onlara yardımcı olur. Türkiye'de bu genel doğrunun da elleri üstünde yürüdüğünü biliyor muydunuz? Evet, öyledir. Türkiye'de henüz işçi sınıfının bütününü, bütününden geçtik, çoğunluğunu denetleyebilen bir merkezi parti örgütü kurulabilmiş değildir. Sendikal düzeyde bu örgütlenme yeni yeni olacak gibi görünüyor. Kim bilir, belki tabandan yükselen parti de bunun ardından gelecek. Hal böyleyken 12 Mart öncesi cümbüşünün hızlı çocukları, üretimle ilişkileri sadece platonik olduğu halde harıl harıl particilik oynamaktadırlar. Bu, her Türk vatandaşı gibi onların da hakkıdır. Kimse karışamaz, kimse de kınayamaz. Yapılabilecek olan sadece öğrenci derneği kimliği ve kişiliğindeki proletarya partilerinin sosyalist hareketinde benzerinin olmadığını, olduysa bile uzun boylu bir işe yaramadığını söylemektir. Türkiye'de yabancı kitaplarından okumuş fikirlerle ilerici örgüt kurmaya yeltenenler, acaba Tanzimat kuşağında kınadıkları batılı kurumları, nesnel koşullar ülkemizde gereksindirmediği halde bize aktaran öykünme eğilimini gösterdiklerini fark ediyorlar mı? Ha aydınlar arası hevesler ve özlemlerle batılılığa özenip kendi içinde örgütlenerek halka tepeden inme uygarlık bilinci götürmek istemek, ha sosyalizme özenip kendi içinde örgütlenerek halka tepeden inme sosyalizm bilinci götürmek istemek. Halkın genel cevabına bakılırsa benzerlik hayli kuvvetlidir. Sözü nereye bağlayacağım? Şuraya. Üniversite gençliği yarısı Marküs'ten gelen, üstelik yalan yanlış yorumlanan, yarısı kaynağı belirsiz propagandalarla kışkırtılan devrimin aslanı rolüne heveslenirse sosyalizmin özüne uygun davranmamış olur. Her şeyden geçtim, bu rol onun gücünün ötesindedir. Nicel olarak da, nitel olarak da üstesinden gelemeyeceği, bu yüzden ufalanıp gideceği bir çetinlik gösterir. 5 yılda olup bitenler bu dediklerimi doğrulamaktadırlar. Bir de şunu eklemem şart galiba. Türkiye'deki bazı gerici çevreler ve tutucu iktidarlar da belirli bir baskı düzenini sürdürebilmek, proletaryanın kendi merkezi örgütünü kurabilmesini engellemek için gençlerin bu role heveslenmesini el altından kışkırtmakta, böylelikle onları gerçekte hiç de oynamak istemeyecekleri bir role itmektedirler. Çünkü farkındaysanız gençlerin davranışı ve eylemi bahane edilip sıkı düzenler getirilmekte, bu sıkı düzenlerse grevi yasaklayıp toplu sözleşmeleri ertelemektedir. Bunun üzerinde de düşünün biraz. Burjuva kültürünü atlamak. Sizin haberiniz yok. Sosyalist gençlik üzerine son yazdığım 2 yazı aslında Meriç'in yazdığından bu yana arkası kesilmeyen mektuplardan ikisine cevaptı. Adlarını saklı tutmamı istedikleri için açıklayamadım. Ama onlar kendilerini bilirler elbet. Yandığım nokta, o yazıları yazarken bir başka arkadaşın İstanbul'dan yazan Behlül Ablak'ın mektubunu almamış olmak.